Ayrım 14. Sayfa 231. Bölüm 14. Demokrat Parti döneminde hız kazanan karşı devrimin kronolojisi. Bu kitapta Demokrat Parti'nin demokrat rejime vurduğu darbelerle İsmet Paşa'nın o yıllardaki savaşımı anlatılmıyor. Bu kitapta 1946'larda başlayan karşı devrim hareketlerinin 1950'de Demokrat Parti ve daha sonraki iktidarlar döneminde geçirdiği aşamalar, laikliğe vurulan darbeler anlatılmaya çalışılıyor. Kısaca anımsatalım. İsmet İnönü, benim yorumuma göre karşı devrime zemin olacak kimi uygulamalara geçerken, 1946 seçimlerinden ders çıkardı. Din eğitimine yeşil ışık yakarken ilk seçimde oy kaybına uğramamak, kendi deyimiyle Demokrat Parti muhalefetinin elinden din silahını almak istedi. 1950'den sonra da iktidarda olacağını ve bu nedenle karşı devrim hareketlerinin asla gelişemeyeceğine inanıyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Demokrat Parti tek başına iktidara geldi ve karşı devrim hareketleri kuşku yok, partilerin iktidarda kalma dürtüsü ve oy kaygısıyla her aşamada büyük hız ve ivme kazandı. Bir başkanın portresi ve icraatı. Adnan Menderes, karşı devrime yol açan konuşmayı Demokrat Parti'nin tek başına iktidara gelmesinin üzerinden 15 gün geçtikten sonra ve başbakanlığının ilk günlerinde 29 Mayıs 1950'de yaptı. Millete mal olmuş inkılaplarımızı saklı tutacağız, dedi. Ne demekti bu? Düpedüz bu, Demokrat Parti iktidarına ve onun başbakanına göre millete mal olan inkılaplar var, millete mal olmamış inkılaplar var, demekti. Yeni iktidar inkılapları ikiye ayırıyordu. İcraatıyla ilgili liste bu mantığı sergiliyor. Devam edelim. Önceki bölümlerde bu konuyu ayrıntılarıyla gördük. 16 Haziran 1950. Ezanın Arapça okunması yasağı kaldırıldı. 5 Temmuz 1950. Radyoda dini program yayınlama yasağı kaldırıldı. 21 Ekim 1950. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda din derslerinin zorunlu olmasına karar verdi. 3 Aralık 1950. Arap harfleriyle tedrisat yapmak için gizli ya da aleni dershaneler açanlar hakkında 23 Eylül 1931 günlü 12.073 sayılı kararnamedeki yasaklama kaldırıldı. Böylece Kur'an kursu ve İmam Hatip okullarına yeşil ışık yakıldı. Bugüne bakış. Birinci durak. Kur'an kurslarındaki gelişme. Kur'an kursları ve İmam Hatip okulları 2002 yılında AKP hükümetleri tarafından kullanıldı. 2002'den itibaren Kur'an kursları sayısı hızla arttı. Aydınlık dergisinin 2007 yılının Eylül ayında yayımlanan sayısında 2001 yılında faaliyet gösteren resmi Kur'an kursu sayısı 3664 iken bu rakam 2002'de başlayan AKP hükümeti döneminde %65 artarak 2007 yılında 5654'e ulaştı. Böylece AKP hükümetinde Kur'an kursu sayısı 28 Şubat öncesi faaliyet gösteren Kur'an kursu sayısını geride bıraktı. 28 Şubat 1997'deki MGK toplantısından sonra yayınlanan sert bildiride Kur'an kurslarının denetimsizliğine vurgu yapıldı. Açılma koşullarına kimi sınırlamalar getirilmesi gerektiği belirtildi. 28 Şubat'ın ardından Kur'an kursları sayısı ciddi bir düşüş gösterdi. 1995-96 döneminde 5003 olan Kur'an kursu sayısı 1998-99 döneminde 4047'ye, 2001 yılında 3664'e kadar geriledi. Ancak 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesinin hemen ardından Kur'an kursları sayısında ciddi bir artış yaşandı. 2003'te 3855'e yükselen kurs sayısı 2005-2006 döneminde 5210'a, 2007 yılında ise 5654'e kadar çıktı. Yıllar önceden geleceği görmek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın emriyle hazırlatılan Batı Harekatı konsepti belgesinde Kur'an kursları ve İmam Hatip liselerindeki artışa vurgu yapılarak mevcut eğitim sisteminin devam etmesi halinde Şeriatçı Parti'nin parlamenter yoldan Cumhuriyeti yıkma hedefine varmakta olduğu saptanıyor. Batı konsepti belgesinin eğitim sisteminden kaynaklanan tehdit bölümünde aynen şu ifadeler yer alıyor. Mevcut seçim yasası ve eğitim sisteminin devam etmesi halinde, 2002 yılı milletvekili genel seçimlerinde milli görüşçü partilerin din eğitimli seçmenin etkisiyle toplam oyların %34'ü ile tek başına iktidara gelerek ülkede dine dayalı devlet düzenini kurabilecek her türlü değişikliği yapabilecekleri, 2005 yılın milletvekili genel seçimlerinde ise yaklaşık 6 milyon 500 bin ilave din eğitimli seçmenin etkisiyle toplam oyların %67'sini alarak her konuda mutlak çoğunluğu elde edebilecekleri değerlendirilmektedir. CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Diyanet İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde 2004, 2005 ve 2006 yıllarında Türkiye'de kaç tane yaz Kur'an kursu açıldığını sordu. Mehmet Aydın soru önergesine verdiği yanıtta 2004 yılında 54.372, 2005 yılında da 55.830, 2006 yılında ise 58.500 yaz Kur'an kursunun açıldığını söyledi. 40.000'e yakın ilköğretim okulu bulunan Türkiye'de açılan Kur'an kurslarının sayısı ilköğretim okulu sayısını geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın rakamları. Yıl 1980-81 Kur'an kursu sayısı 1913, 1985-86 2994, 1990-91 4373, 1991-92 4631, 1993-94 4677, 1994-95 4891, 1995-96 5003, 1997-98 4890, 1998-99 4047, 1999-2000 3675, 2001-2002 3664, 2002-2003 3855, 2005-2006 5210, 2006-2007 5654. Bugüne bakalım. Nereden nereye geldiğimizi görmek mi istiyoruz? Önce, 1950'lerde önü açılan ve yasal olarak ülkenin dört bir yanını saran Kur'an kurslarında genç beyinlere ezberletilen yeminin tam metnine göz atınız. Ben Muhammed Müslüman ümmetindenim. Türkiye dinsiz, laik bir memleket haline gelmiştir. Hayatımı Mustafa Kemal dinsizliğiyle savaşa adayacağıma, Türkiye'yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek için mücadele edeceğime, Kemal Paşa zamanında çıkarılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime, kısa zamanda ümmet esasına dayanan şeriat devletinin kurulması için çalışacağıma, dinim, Allah'ım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ve kasem ederim. CHP belgeleri arasında yayınlanan ama yalanlanmayan Kur'an kursu denetimine giden bir müfettişin öyküsünü dinlemelisiniz. Kırıkkale'de Milli Eğitim Bakanlığı müfettişi görevi yapan Hamdi İyidoğan'ı denetlemeye gittiği Kur'an kursu yöneticileri şikayet eder. Soruşturma için gönderilen Rüknettin Kullop adındaki müfettiş durumu inceler. Bir rapor yazar ve Hamdi İyidoğan'a bakanlık müsteşarı imzasıyla bir yazı gelir. Bakanlık müfettişliğince hakkınızda düzenlenen raporda Bahçılı Merkez Kız Kur'an kursunda Hizbullah buralardan çıkıyor okuyup üflüyorsunuz. Çayı üflediniz mi? Biçki dikiş kursuna gitseniz ya şeklinde kursiyerlere rencide edici ifadeler kullandığınız. Daha önce yapmış olduğunuz teftiş sırasında kütüphanenizde Atatürk'le ilgili kitap mevcut mu? Gerçi olsa da okumazsınız ya gibi öğrencileri rahatsız edici ve üzücü ifadeler kullandığınız. Hakkınızda yapılacak işleme esas olmak üzere savunmanız için 7 gün süre verilmiştir. Belirtilen sürede savunma yapmadığınız takdirde savunma hakkınızı kullanmış sayılacağınızı bilgilerinize rica ederim. İmza Profesör Doktor Necati Birinci. İyidoğan savunmasını hazırlamaya başlar. Daha savunmasını vermeden kendisine bakanlık kararı tebliğ eder. Muş'a atandınız. AKP iktidarı Kur'an kurslarının sayılarını artırdı. Kurslara başlama yaşını erkene çevirdi. Denetimi engelleyici her türlü zemini hazırladı. Kaçak Kur'an kurslarının yasa dışı faaliyetlerini yasal korumaya aldı. Tanık mı? İşte Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Bardakoğlu'nun açıklamaları. Bugün Türkiye'de başkanlığımıza bağlı 5000 Kur'an kursu var. Buna karşılık 3750 kadrolu Kur'an-ı Kerim öğretmenimiz bulunuyor. Söz konusu öğretmen açığımızı 2500 geçici personelle kapatıyoruz. Yani sivil katkıyla, fahri öğreticilerin oluşturduğu sivil katkıyla. Bir kurum olarak denetim görevimizi yerine getirmek noktasında tam bir hassasiyet içindeyiz. Ancak az önce bahsettiğim sivil katkı, yani fahri öğreticilik mekanizmasında zaman zaman dini cemaatleşme kaynamaları olabilir maalesef. Diyanet İşleri Başkanı dikkatli bir üslup kullanıyor. Oysa anlatmak istediği şu: durmadan yapılan camilere hükümet kadro vermediği için imam atanamıyor. Ya bir cemaat veya tarikat kendi bildiği bir hocayı boş olan imamlık görevine getiriyor. Tamamen denetimsiz kalan ve sayıları binleri bulan sivil öğreticiler din konusunda bildiklerini, cemaatin ve tarikatın eğilimleri koştuğunda halkı aydınlatıyorlar. Bugüne bakış. İkinci durak. Köy enstitüleri olayı. Menderes'in icraatı ile ilgili kronolojik liste devam ediyor. 1953. Köy enstitüleri ilköğretim okullarına dönüştürüldü. 1953'te Demokrat Parti iktidarının kapattığı köy enstitülerinin doğuşunu, gelişmesini ve dramatik biçimde ortadan kaldırılış öyküsünü özetleyelim. Köy çocuklarının eğitilmesi için köy öğretmenleri yetiştirme sorunu, Atatürk zamanında Öğrenim Birliği Yasası'nın bir gereği olarak Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip Bey zamanında ele alındı. Gerekçe: öyle bir köy öğretmeni tipi yaratmalıyız ki, o yalnız köylünün inançlarını işlemek, toplumsal kurumlarını etkilemekle kalmasın, köyün yüzünü ve ekonomik hayatını da değiştirsin. Saffet Arıkan'ın Milli Eğitim Bakanlığı sırasında İlköğretim Genel Müdürlüğü'ne atanan İsmail Hakkı Tonguç'un çabalarıyla köy eğitmenleri projesi uygulanmaya ve ilk aşamada kısa sürede yetiştirilecek eğiticilerle işe başlamaya karar verildi. Burada eğitmenler yetiştirilecekti. İlk eğitim kursu 1936'da Eskişehir'de açıldı. Bir yıl sonra köy eğitmenleri kanunu çıkarıldı. Eğitim kursları köy öğretmen okullarına dönüştürüldü. Köy öğretmen okulları köy enstitülerinin temeli oldu. İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinden bir buçuk ay sonra, Aralık 1938'de Milli Eğitim Bakanlığı'na Hasan Ali Yücel getirildi ve köylerdeki eğitim ve öğrenim sorununu hızla çözebilecek bir program olarak hazırlanan İsmail Hakkı Tonguç'un projesi uygulamaya başlandı. İnönü projeyi destekledi. Sistem köy enstitüleri adını aldı. Köy enstitüleri yasasının görüşülmesine 1940 Nisan'ında başlandı. Durum şuydu: köylerdeki ilkokul sayısı 5080, öğretmen sayısı 6001, öğrenci sayısı 370.370'ti. Yasa gerekçesinde öğretmen açığını kapatabilmek için 15 yılda 20.000 köy öğretmeni yetiştirmenin hedef alındığı belirtiliyordu. Yasaya göre mevcut köy öğretmen okulları enstitüye dönüştürülecek ve 16 enstitü daha açılacaktı. Köy enstitülerine köy okullarını bitiren çocuklar seçilerek alınacak, enstitüde 5 yıl öğrenim görerek öğretmen olacaklardı. Yasanın mecliste görüşülmesi sırasında Kazım Karabekir ve bir iki milletvekili daha muhalefet ettiler. Karabekir ve arkadaşlarının önerisi reddedildi ve köy enstitüleri yasası 17 Nisan 1940 günü kabul edildi. Köy enstitülerinin sayısı giderek arttı. 2 yıl sonra köy enstitüleri ve okullarının kuruluş yasası 1942'de çıkarıldı. Enstitülerde 44 saatlik ders programı 3 grup üzerinde, örneğin kültür, tarım dersleri uygulanıyordu. Okul işlerliğinden köylüleri yararlandırmak, öğrencilerin sağlıklarını koruyucu önlemler almak, köy halkının ulusal kültürünü yükseltmek, köyün ekonomik yaşamını geliştirmek için tarım, sanat ve teknik alanlarda örnek olacak işler yapmak, öğretmenlerin görevleri arasına alındı. Kendi bünyesinin gereksindiği öğretmenleri yetiştirmesi amacıyla 1943'te Ankara yakınlarındaki Hasanoğlan Köyü'nde Yüksek Köy Enstitüsü açıldı. 1944'lerde köy enstitülerindeki öğrenci sayısı 16.400'leri bulmuştu. Enstitüler civarındaki 15.000 dönüm toprak öğrenciler tarafından işlenmiş, 1200 dönüm bağ, 41.500 dönüm orman yetiştirilmişti. Köyün ve köylünün çehresinin değişmesinden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü memnun kalmış, İzmir'deki Kızılçullu Köy Enstitüsü'nü ziyaretinde öğrencilere yaptığı konuşmada memnuniyetini açıklamıştı. "Çalışmalarınızdan çok memnun kaldım. Sizlere güveniyorum. Köylerimiz sizleri bekliyor," diyordu. Cumhurbaşkanı duygularını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1940 açış konuşmasında da belirtti. 1944'te İlköğretim Dergisi'ne yazdığı yazıda da köy ve kent ilkokulları ayrımını yapmaksızın eğitim sorunu bir bütün olarak ele alınmıştı. demokrasiyle birlikte. Ne çare, olumlu gelişmelere karşılaşılan kimi güçlüklerle birlikte, çok partili dönemle birlikte muhalefet partilerinin başta Demokrat Parti uygulamalara karşı çıkan eleştirileri köy enstitülerini suçlamaya vardı. Zaten tek partili dönemde enstitüler köylü kentli ayrımına yol açacağı iddiasıyla CHP milletvekilleri tarafından eleştirilmişti. Çok partili dönemde bu eleştirilere, uygulamaların anayasadaki eşitlik ve halkçılık ilkelerine ters düştüğü iddiası da eklendi. Buna yatılı enstitülerde kız ve erkek öğrencilerin bir arada karma eğitim görmelerinin Türk ahlak ve geleneklerine, aile yapısına ters düştüğü iddiaları da eklendi. Daha sonraki aşamalarda eleştiriler siyasal bir boyut kazandı. Buralarda komünist ideolojiyi içeren eğitim sistemi uygulandığı, bir kısım yönetici ve öğretmenlerin Marksist oldukları öne sürüldü. Köylüye getirilen yükümlülükler bu eleştirilere katıldı. 1946 bütçesinde köy enstitülerinin gereksinimlerini karşılamak amacıyla ayrılan tahsisat eleştirilerin odak noktasıydı ve CHP'yi yıpratmak amacıyla Demokrat Parti köy enstitülerini bir koz olarak kullandı. Muhalefetin bu davranışına, eleştirilerine CHP milletvekillerinin kimileri de katılıyordu. Enstitülere düşman sahne alıyor. 1946 seçimlerinde kurulan Recep Peker hükümetinde Hasan Ali Yücel yerini koruyamadı. Milli Eğitim Bakanlığı'na köy enstitülerine kuruldukları günden beri karşı olduğu bilinen Reşat Şemsettin Sirer geldi. Hükümet programında enstitülerin geleceğiyle ilgili doğrudan ifadeler yoktu ama köy enstitülerinden çıkan gençlerin kendilerinden beklenen hizmeti başaracak surette bilgi ve tam milli duygu içinde yetiştirilmesine dikkat edilecektir diyen bir cümle de yer almıştı. Artık köy enstitüleriyle ilgili suçlamalar yoğunluk kazanıyordu. Kazım Karabekir, enstitülerde komünist eylemler ve eğilimler olduğunu içeren ihbarlar aldığını söylüyordu. Ne yazık ki kimi enstitülerde sağcı solcu kavgaları baş göstermişti. Aleyhteki havaya Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın Hasan Ali Yücel'in enstitülerde komünistleri koruduğu iddiası da eklendi. O yıllarda merakla izlenen gelişmelere bir dava eklendi. Demokrat Partili bir avukat olan Kenan Öner, Hasan Ali Yücel'in komünistleri koruduğunu iddia ediyordu. Reşat Şemsettin Sirer harekete geçiyor. Yıl 1946. Sirer, köy enstitülerinin kurucusu ve babası olarak tanınan İsmail Hakkı Tonguç'u İlköğretim Genel Müdürlüğü görevinden aldı. Milli Eğitim Bakanı'na göre Tonguç, önce eski Milli Eğitim Bakanı Yücel'i ve sonra Cumhurbaşkanı İnönü'yü kandırmıştı. Enstitülerde büyük bir kıyım başlattı. Komünist veya solcu olduklarını iddia ettiği, kendi açıklamalarına göre 500 kişilik kadrodan zararlı olan 400'ünü temizlemişti. Tabii bununla yetinmedi Sirer. Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü'nü ve eğitim kurslarını kapattı. Öğrencilerin meslek edinmelerini sağlayan derslere son verdi. CHP ile DP birlikteliği. Sirer bu uygulamalara başlar ve gerçekleştirirken, partisi CHP'nin yanı sıra muhalefetteki Demokrat Parti'nin de desteğini aldı. Sirer, CHP'den ayrılmadan önce Adnan Menderes'le köy enstitüleri konusunu görüşmüş, 1951'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapalı oturumunda açıkladığına göre, Menderes'e Tonguç'un etrafı aldattığını, bütün iyi niyetleri ifade ettiğini ve Tonguç'u def ederken hiçbir mukavemetle karşılaşmadığını, 400 kişiyi ayırırken hiçbir güçlük görmediğini, bu süreçte Demokrat Partili arkadaşlarından da yardım gördüğünü söylemişti. İsmet İnönü'nün yaşamını anlatan kitabında köy enstitüleriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler veren Profesör Şerafettin Turan tek bir cümleyle hazin manzarayı gözler önüne seriyor. Sirer'in kapalı oturumda yaptığı bu konuşmayı köy enstitülerine Cumhurbaşkanlığı döneminde sahip çıkan, destekleyen ve teşvik eden İnönü ve CHP milletvekilleri sessizce dinlemişlerdi. Arkası geldi ve 1950'den önce İnönü'nün Cumhurbaşkanı olduğu yıllarda CHP'nin Şemsettin Günaltay başkanlığındaki son hükümeti Milli Eğitim Bakanı Tahsin Bangoğlu Sirer'in açtığı yolda ilerledi. Enstitülere sadece köy çocuklarının alınmasından vazgeçildi. Karma öğrenime son verildi. Kız öğrenciler öğretmen okullarından toplandı. Masal gibi. Köy enstitülerini var eden düşünce Mustafa Kemal Atatürk'e aitti ve İsmet İnönü'nün başkanlığı döneminde ilk tohumları atılmıştı. İnönü, Cumhurbaşkanı olduktan sonra köy enstitüleri kurulmuş, serpilmiş ve Türk toplumuna, köyüne yararlı hizmetler verecek kıvama gelmişti. Profesör Turan konuyu kapatırken şunları yazıyor. 1938-40 yıllarında köy enstitülerini ilköğretim sorununu kesin olarak çözecek ve köyü kalkındıracak, köylüyü aydınlatacak bir sistem olarak uygulamaya koyan, onu savunan Milli Şef İnönü ve CHP yöneticilerinin 1946'dan sonra çok partili demokrasi ile birlikte adım adım sistemi kaldırmaya yönelme karşısında sessiz ya da etkisiz kalmaları kuşkusuz ki Türk aydınlanmasını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu saptamalara katılmamak olanaksız. Fakat aynı İsmet İnönü, aradan yıllar geçtikten sonra 1966'da kendisinden sonra Türk ulusuna bırakacağı iki eserle köy enstitüleri ve çok partili hayata geçişle övüneceğini söylemişti. Bu saptamaya da şaşırmamak olanaksız. Ya toprak reformu? Köy enstitülerinden sonra 1946-50 yılları arasında sonuçsuz kalan diğer önemli konu toprak reformuydu. Atatürk döneminden başlayarak önemini ve güncelliğini koruyan toprak reformuna CHP'nin tek başına iktidar olduğu yıllarda girişildi. Yasa hazırlandı fakat uygulamaya geçilemeden rafa kaldırıldı. Zira Adnan Menderes, Emin Sazak gibi toprak sahibi ağaların yoğun muhalefetiyle karşılaşılmış, toprak reformu askıya alınmıştı. İsmet İnönü'nün 27 Mayıs 1960'dan sonra kurduğu koalisyon hükümetleri programlarında toprak reformu yer aldı fakat bu sorunu çözmeyi umut eden Başbakan İnönü son girişimlerinde de sonuç alamadı. 1946'dan sonraki dönemde CHP tek başına iktidardaydı. Ancak toprak ağalarının sert direnişi ve muhalefetine boyun eğmek zorunda kalmıştı. 1963'ten sonraki dönemdeki başarısızlığını İnönü şöyle açıklıyordu. Toprak reformu ihtiyacına birinci koalisyonda temas edildi, neticeye varılamadı. İkinci koalisyonda temas edildi, uyutulmaktan başka fiilen bir şey yapılamadı. Bunun sebebi aşikardır. Koalisyon ortakları içinde prensip ihtilafı radikal meselelere dayanınca bunların yürütülmesi mümkün olmuyor. Anlaşmazlık çıkmasın diye bunların uyutulmasından başka çare kalmıyor. İnönü, reformun yapılamamasındaki nedeni ağlardan alıyor. Bu kez koalisyon ortakları arasında anlaşmazlık çıkmasına bağlıyor. İnönü'nün 3. ortaklığın dağılmasından sonra kurulan Suat Hayri Ürgüplü hükümetinde milletvekili olmadığı için başbakanlığa gelemeyen ancak başbakan yardımcılığını üstlenen Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel toprak reformunu komünistik kokuyor diye reddediyordu. Süleyman Demirel Adalet Partisi Genel Başkanlığına seçildikten sonra bir gece Güneş Sokak'taki evine beni çağırdı. Bundan sonra ne olabilir ne yapılabilir diye sordu. 1950-60 arasında Demokrat Parti'nin İnönü'ye ve ailesine karşı uyguladığı sert ve anlamsız davranışları yinelemek, kısacası İnönü'yle uğraşmamak gerektiğini söyledim ve bir de toprak reformunu gerçekleştirebilirsiniz dedim. Dinledi ve yanıt vermedi. 1965 seçimlerinden bir buçuk yıl sonra tek başına iktidarda olan AP Genel Başkanı Başbakan Demirel'e toprak reformu ne oldu diye sordum, yanıtladı. Türkiye'de dağıtılacak toprak yok. Ne var ki Demirel 12 Mart 1971 darbesiyle iktidardan uzaklaştırılırken karşısına çıkarılan çeşitli gerekçeler arasında toprak reformunu gerçekleştirmeyişi de yer alacaktı. Buna karşın 1954 seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi toprak reformu vaadiyle giriyor. Ne ki CHP'nin kurduğu zor koalisyon hükümeti reformu gerçekleştirmek ve gerekli giderleri karşılamak için bütçeye bir kuruş, evet sadece bir kuruş tahsisat koyuyordu. Daha sonra CHP Genel Sekreter ve Başkan olan Bülent Ecevit, su kullananın ve toprak işleyenin sloganını kullanacaktı. Su kullananın olmadı, topraksa işleyene geçmedi. Toprak reformu öyküsü de böylece kapandı, tarihte yerini aldı.